Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
Merhabalar Gündem Dışı'ndan Serhat Sarısozen ben. Bir canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Programın ilk kısmında Özlem Çetinkaya bizimle olacak. İkinci kısmındaysa bir akademisyen, doçent, doktor Fatih Bakırcı ile son dönemlerde benim dikkatimi çeken İhsan Oktay Anar sözlüğü, Bilge Karasu sözlüğü ve Şule Gürbüz sözlüğünü hazırlayan akademisyen hocamızla sohbet edeceğiz. Öncelikle Özlem Çetinkaya hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok iyi, çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz de öyle. İstanbul doğumlu bir yazar, ancak nereli olduğu sorulduğunda baba memleketi olması sebebiyle hep Ege'liyim diyor.
Evet,
Ayvalık. Nedir Ege'li olmanın bu kadar baskın yanı?
Babam Midilli, yani babaannem ve dedem Midilli'den gelmişler ve babam Ayvalık doğumlu. Benim için Ege'li olmak böyle çok ılık ılık olmak demek, çok aydınlık olmak demek ve oluşan kaosa karşı hızlı çözüm alabilmek demek ve çok sanıyorum sevecen olmak demek.
Çok güzel bir özet oldu. Evet. Gerçekten sorulur mu değil mi? Hani Ege'li ol cevabını veren birisine o kadar çok sebep var ki.
Çok, evet, çok yani.
Bir ayağınız orada mıdır peki?
Bir ayağım evet yakın, oraya yakın ama yavaş yavaş hayat beni daha böyle tam zamanlı cundalı olmaya doğru da
öyle mi?
Götürüyor.
Yani
evet.
O unvanı hak edecek bir şeyler yapıyorsunuz sadece böyle kalben oralı olmak değil.
Yok.
Adımlar da var.
Yok, adımlar da var.
Nedir, cundaya mı taşınacaksınız?
Cundaya tam taşınmak değil ama hani zamanın çoğunu orada geçirmek gibi bir şeye evrilecek galiba süreç. Hı hı.
Sizinle ilgili bir başka tanım da Ege'li olmanız dışında meraklı olmanızmış.
Ah, çok.
Her alanda mı yoksa o işinizle mi ilgili merak?
Aslında hayatın her alanıyla ilgili merakım var, doğru. Ama sözelciyim, yani sözel taraflara doğru merakım daha fazla. Ve hep merak ettim, yani ben kendim mesela neden bu hareketi yapıyorum, bu cümleyi kullanmamın sebebi ne olabilir falan diye böyle hafif şeye doğru giden, paranoyak şüpheciliğe doğru giden bir taraf vardı ama neyse, şimdi onu yazıyla sağlıklı bir şekilde kullanmayı öğrendim.
Yaşamı merak etti konuğum. Çok. Yaşamdan sonrasını merak etti, ilişkileri merak etti, nedenleri ve nasılları, sonra da bu merakı onu hikayelere götürdü. Zaten biz de Özlem Çetinkaya yaptığı birçok şeyle birlikte aslında en çok hikayelerini konuşmak için, daha doğrusu metinlerini konuşmak için davet etmiş olduk. Evet, evet, merak değil mi?
Çok.
Metne taşıdı sizi.
Merak metne taşıdı çünkü işte hani görmeye çalışıyordum, yani hani gördüğümün arkasında ne olabilir, onları görmeye çalışıyordum. Çalışıyordum ve çalışıyorum aslında hala. Gördüm ki kendimde eğer herhangi bir yere sıkışıyorsam orada da hemen gerçeklik algımı bozup bir hikaye yazıp ancak oradan öyle sıyrılabiliyorum. Bu benim bir yaşamda kalma stratejim olmuş. Ve şimdi dediğim gibi hani daha sonrasında da bunu fark ettikten sonra artık daha çerçeveli bir şekilde nasıl kullanabilirim, bana yararlı şekilde nasıl kullanabilirim onu merak ettiğim zaman da bu beni yazarlığa ve yazının içinde kaybolmaya götürdü.
İlk gelen eser de aslında çok kolay. Mutlu bir yaşam için 100 küçük adım, değil mi?
Ondan öncesinde şöyle bir şey var. Biraz senden biraz benden diye bir kitap var, derleme var. Hmm. O benim Cumhuriyet Akdeniz'de köşe yazısı yazdığım dönemdeki işte yazdım. Yazıların bir derlemesiydi. Sonra Sana Söyleyeceklerim Var Anne diye yine bir derleme var. Orada da şeyler vardı. Annelerine söylemek isteyip söyleyemediklerini mektup olarak yazmasını istemiştim.
80 kişinin anneleri için mektup yazmasını istemişsiniz.
Evet, yani 7 yaştan 80 yaşa kadar, gerçekten bir de çok böyle geniş bir skalaydı. Sonra ben onları editledim filan ama hani gördüm ki orada herkesin annesine söyleyemediği bir şey var. Çünkü anneliği bir de çok kutsal bir yere koyuyoruz. Çok yüksek bir yere koyuyoruz ki hani ben de bir anneyim, evet. Hani annelik çok zor ve meşakkatli ama zaten insan olmak böyle bir şey. O zamanlardan aklımda kalan bir şeyle de bu daha sonra seneler sonra anne çiçekleri çıktı. Hmm. Ama o zaman ilk tohum atılmıştı. Yani bu anneyle meselemiz nedir bizim yahu diye. Aslında çok kolay, ondan sonrasında çıktı. O da...
Bu arada şeye odaklanalım biraz izninizle. Sana söyleyeceklerim var anne. Çok ilginç bir proje değil mi? Evet. 80 kişiyi mektup yazmak için teşvik ediyorsunuz. Evet. Bu kişiler etrafınızdaki kişiler miydi? Yoksa sosyal medyada rastgele tespit edilen kişiler miydi? Ayıklama yapıldı mı? 80'den daha fazlaydı da 80'e mi indi? Ayıklama neye göre yapıldı?
Daha fazlaydı. Şöyle öncelikle şeyler var tabii. Benim yakın çevrem vardı. Ondan sonra yakın çevreden işte doğan başka... şeyler oldu, kollar oldu. Sosyal medya o zaman sanırım daha aktif kullanıyordum. Oradan gelenler oldu. Sonra bunlar elendi mi? Evet, elendi. Nasıl elendi? Çok tekrarlar varsa elendi. Benim içinde samimiyet hissedemediklerim elendi. Ondan sonra sadece işte anneciğim seni çok seviyorumlar elendi. Hani kısa kısa olanlar elendi. Biraz daha böyle hani meseleye gerçekten samimi bir dille annesine söylemek istediklerini söyleyenleri oraya dahil ettik. Orada benim kendi oğlumun da bana yazdığı da bir mektup var. Bana mesela kesinlikle estetik yaptırmamam gerektiğini, anneciğim lütfen estetik yaptırma falan diyen bir mektuptu.
O dönem o gündemde olduğu için, gündemde olan bir konu olduğu için mi?
Bilmiyorum herhalde etrafın, yani bizim evde çok gündem olmadı böyle bir şey ama etraftan da duyduğu bir şeydi herhalde. Ama bütün bunları gördüğümde o kadar güzel şeyler ki yani... her mektubun içinde bir hikaye gizliydi ve bir karakter gizliydi. Benim için çok heyecan verici bir projeydi. Ve herkes çok gönül rızasıyla da katılmıştı yani.
Şahane. Evet. Evet değil mi? Çok 80.
Bazılarının
çok
isimlerini yayınlamadık ama. Çünkü istemediler. Mesela bir şey vardı. Eşcinsel bir arkadaşımın yazdığı bir mektup vardı. Hani o isminin yayınlanmasını istemedi. Ondan sonra ve şeyi gördüğüm bir proje
anneyle
oldu.
Anneyle bir hesaplaşma içeriyordu belki, o yüzden değil mi? Bilemiyorum.
Hemen
belki.
Hemen bütün mektuplar öyleydi aslında. Bir de Türkiye'de eşcinsel olmak çok kolay değil yani. Hani onu ismiyle söylemek hani orada çok kolay bir şey değildi. Arkasından böyle baktığımda böyle dediğim gibi yani o kadar güzel hikayelerdi ki ve o hikayeleri anlattıktan sonra nasıl dönüşümler yaşandığını görmek de çok güzeldi. Yani o derdin her neyse onu yazılı olarak paylaşmak ve bunu insanların okur haline koymak birçok şeye açılım yapıyor. Şifaya, iyileşmeye açılım yapıyor.
Şahane. Biraz senden biraz benden bahsedelim o halde. Geçtiği için adı. Her yeni dokunuş yeni bir bakış açısı getiriyor diyor Özlem Çetinkaya. Kimi zaman sil baştan öğreniyorsun, kimi zaman öğrendiklerini pekiştirmek için tekrar tekrar deneyimlemen gerekiyor. Yollar bazen uzun, bazen kısa, bazen zor, bazen kolay. Bugün zor gelen yarın kolay. Yaşadıkça şekil değiştiriyor her şey. Nereden bakıyorsun, nasıl bakıyorsun? Aynı pencereden bakan sen yeşili de görebilirsin, kara bulutları da. Hangisini göreceğini yaşadıkça öğreniyor insan. Biraz senden öğrendikleri, biraz benden öğrendiklerim bir araya geldiler ve şimdi seninle buluştular. Bitti mi? Bu kadar mı? Hayır. Devam ediyor. Yaşadıkça da edeceğini düşleyerek diye basın bülteninden aktardığım biraz senden biraz benden. Özlem Çetinkaya cümleleri.
Evet ben de şimdi bu cümleleri tekrar hatırladım. Tabii çok oldu çünkü bu cümleleri.
Ne kadar oldu bu arada?
Bayağı oldu. Tam sene olarak hatırlamıyorum ama bayağı oldu. Bir 7-8 senesi vardır. Şimdi sizden dinlerken şöyle bir proje canlandı kafamda. Oradaki metinleri bugünkü Özlem Çetinkaya nasıl değerlendirdi ve nasıl yazardı acaba diye onları teker teker okuyup onların üstüne tekrar bir yazmak istedim.
Cumhuriyet Akdeniz Gazetesi'nde Yaşadıkça adlı köşede. Evet. Devam ediyor musunuz herhangi bir mecrada yazmaya düzenli olarak?
Düzenli olarak değil ama şu anda Cumhuriyet Akdeniz zaten kapandı, çok uzun ömürlü olamadı. Şu anda Mümkün Dergi'ye düzenli olmasa da belirli aralıklarla metin gönderiyorum. Bazen söyleşiler yapıyorum. O söyleşileri gönderiyorum. Bazen kendim yazılarımı yazıyorum ve gönderiyorum. İşte YouTube'da, kendi YouTube kanalımda konuklarım oluyor veya işte kendim takım şeylerle ilgili sohbet etme ihtiyacı hissettiğimde orayı kullanıyorum. Böyle.
Peki yine bahsettiğimiz ama sıralamayı belki benim şaşırdığım aslında çok kolay. Değil mi? Evet. Mutlu bir yaşam için 100 küçük adım.
Evet.
Kişisel gelişim.
Evet, kişisel gelişim. O da şöyle çıkmıştı. O da yine sosyal medyadan Facebook zamanı. İşte ben her gün hemen hemen bir şey koyuyordum falan. O böyle benim bir bilmiş zamanıma denk geldi. Sanki kendim çok biliyormuşum da böyle hani çok mutlu nasıl yaşanır gibi. Aslında şöyleydi yani amacım bilmişlik değil, amacım şuydu. Ve hep de o yani kendim anlatarak öğrenebilenlerdenim ben. Kendim anlatarak, yaptığım şeyi paylaşarak pekiştirebilenlerdenim. Dolayısıyla da kendim o dönemde hani herhangi bir çıkmazda nasıl orada merkezimde kalabilirimi öğrenmeye çalışırken aynı zamanda da bunları sosyal medyada paylaşıyordum. Ve bir arkadaşım dedi ki ya Özlem bunları böyle yapıyorsun ama lütfen bir kitap olarak da olsa ve ben hani elimin altında olsun istiyorum bunlar dedi. Hmm. Benim de kırmayasım gelmiş arkadaşımı ve hani hoşuma da gidiyor yani tabii. Ondan sonra sonrasında da o da öyle bir derleme olarak çıktı. Sonra günlük farkındalık adımları diye başka bir şeyimiz var.
Ona geleceğiz. Şimdi kendinizi nasıl ifade edersiniz? Mesela bu ikinci roman değil mi? Tramolo'dan sonra. Evet, Tramolo'yu da konuşacağız. Evet. Romancı mı yoksa kişisel gelişim uzmanı? Nasıl tanımlardınız kendinizi?
Roman yani bir... Hikayelerin için hikaye avcısı diye tanımlarım aslında. Yani hikayenin içindeki gerçeklik nedir? Biraz onu görmeye çalışıyorum. O yüzden hani böyle bir hikaye dedektif diyebilirsiniz mesela. Yani bir yaşam hikayesi siz bana anlattığınızda ben oraya biraz daha dedektif misali. Ha öyle mi? Peki burada nasıl bir şey olmuştu? Burayı nasıl geçtiniz falan gibi şeyler sorarak hani biraz böyle orayı deşiyorum gibi. Zaten Jung koçluğu ve nöro coaching vesaire gibi bir altyapımı olduğu için de haliyle oralar hep böyle sorularla açılan bir yer oluyor.
Evet, yazmayı okuyarak ve yazarak öğrendiğinizi ifade ediyormuşsunuz ve dolayısıyla gözleme dayandığını belirtiyor. Burada gerçekten olan ne sorusunun cevaplarını görmek için çaba harcayarak Özlem Çetinkaya yazdığını söylüyor ki yazmak için farkındalık, farkındalık için yazmanın olmazsa olmaz olduğu görüşüne inanıyorum dediğinizi görüyorum.
Evet, yani çok uzun zamandır da sevgili Cem Şen'le kalp yolu eğitimlerinde de çalışıyorum ve gördüğüm şey şu, yani farkındalık, derin farkındalık çalışıyoruz ve farkında olmak için etrafta olup biteni, gerçekten ne olduğunu, burada ne olduğunu, yani bir mesela diyelim ki bir duygu yaşıyorum, bu duygunun nereden geldiğini, nasıl geldiğini, bana ne söylediğini görebilmek için yazı muhteşem bir araç oluyor. Çünkü yazı yazdığınız vakit dışarıya çıkartmış oluyorsunuz ve artık o görünebilir bir hal oluyor. Yani daha somutlaşmış bir şey oluyor. Ve hatta kalemle ve kağıtla yazdığımızda ki onu öneriyoruz. Yazımın şeklinden bile şeyi görebiliyorum. Ya bir dakika dur, bir dakika nerede kafam karışıyor, zihnim nerede bulanıyor, nerede bir şeyi görmezden geliyorum. Bu benim... hem farkındalığımı geliştiren bir şey. Bir de hikayeyi size canlı kanlı yaşatabilmek için benim gerçekten o gün doğumunu hissetmem, beş duyumla hissetmem gerekiyor ki ben size anlatmayayım, göstereyim. Yani yazıda çünkü en kıymetli hikaye ve özellikle öykü, roman gibi şeylerde en kıymetli şey bana anlatma, bana göster deriz mesela. Onu size gösterebilmem için beş duyuyu da kullanmam gerekiyor. Bu ne demek? Benim farkındalığımın güçlü olması gerekiyor demek.
Sosyolojide okurken değil mi? Sosyoloji bölümünde işletmeye geçtiğinizi görüyoruz. Sosyoloji bitmeden. Bu sizin için bir dönüm noktası. Neydi o kararı aldırtan şey?
İki tane temel şey vardı. Bir tanesi öğretmenlerin beni affetsinler ama o dönemde şöyle bir şey vardı. Ben sahada öğrenmeyi, yani yaparak öğrenmeyi seviyorum ve sosyolojide okurken benim zamanımda çok ezberden gidiyordu her şey. Yani öğretmenlerimin kendi öğrencilik zamanlarından kalan, gerçekten sararmış yaprakları olan defterlerden ders okuduklarını, anlattıklarını demiyorum. Ders okuduklarını ve derim ki ben bir dakika ya, yani bunu niye ki, yani hani dolayısıyla benim düşünme şeyime bir hakaret gibi algılamıştım ben onu. Yani ben neden sahaya çıkıp bunları deneyerek, görerek, dokunarak, yine beş duyumu kullanarak göremeyeyim? İkincisi de şu olmuştu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okuyordum ve çok taraflı bir tutum vardı. Ve bir gün böyle okuldayım, aşağıda fotokopi çektiriyorum. O dönemlerden mesela benim ders notlarım böyle fotokopilerle çoğaltılıyor ve kitap gibi kullanılıyordu. Böyle kapılar kapandı, dışarıdan korkunç sesler geldi. Sonra her şey bittikten sonra ben kapılar açılıp ayağımı tekrar böyle koridora attığımda böyle bir kan gölü gibi bir şeye basar gibi oluyor yani. Ve ben dedim ki yok, bu kadar şiddetin olduğu yerde kalmak istemiyorum. ve ondan sonrasında da İngiltere'ye gittim. Bir dönem orada kaldım. Sonra da dedim ki yok, kendi dilimi konuştuğum yerde olmak istiyorum deyip tekrar Türkiye'ye döndüm.
Evet, İngiltere'ye gidişiniz hangi yıla denk geliyor? Bu kanlı olaylar vesaire olduğu için gözümüzde canlansın
İngiltere'ye
diye de soruyorum.
Benim dönemim çok büyük kanlı değil ama yani bu bir kere yaşanmış bir şeydi ve ses bombaları falan patlıyordu. 90'ların başı, 80'lerin sonu, 90'ların başı. İngiltere'de de Brighton'a gittim. Evet, çok güzel bir yerdir.
Dili öğrenmek için de çok iyi. İnsanları tanımak için de çok
ben
iyi.
Ben orada işletme hazırlık okumuştum. Ve gerçekten şeyi çok güzel yaşamıştım. Böyle hani dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, hiçbir şeyin fark etmeden böyle gönlünce herkesle arkadaş olabilmeyi ve korkmadan arkadaş olabilmeyi görmüştüm. Ve bana çok şey kattı. Ama dediğim gibi kendi dilimi, yani duygumu kendi dilimle ifade etmek istediğim bir yerde yaşamak istiyordum.
Evet, sizin tercihinizle tekrar Türkiye'ye dönüş oldu.
Evet, kendi tercihimle döndüm.
İkinci dönüm noktasının da bu olduğunu görüyoruz.
Evet, bir dönüm noktası da otelciliğe başlamamdır. Çünkü
o nasıl oldu? Gerçi işletmeyle alakalı bir bölüm
İşletmeyle
tabii.
İşletmeyle ilgili ama orada şöyle bir şey oldu. İşletme okudum. Sosyoloji bana bu arada çok şey kattı. Yani daha sonraki iş hayatımda okuduğum o 3 senelik sosyoloji. Yani sadece diplomamı almadım yani son sene gidip. Orası bana aslında çok da şey kattı. Sonra yine 2000'lerin başı. Türkiye'de acayip bir kriz var. Bizim bir aile işletmemiz var Antalya'da, Kemer'de, ama ben niyeyse hiç kimseye bunun varlığından bahsetmiyorum ve kendim çok güzel çalışıyorum, ediyorum filan. Ve sonra babam dedi ki Özlemciğim, hani istersen oraya gidebilirsin. Ve benim de böyle çok işten çıkarmaların olduğu bir dönemdi. Ben insan kaynaklarında çalışıyordum. Böyle insanlara şey demek çok zor gelmişti. Yani işten çıkarma yapmak zorundayız şöyle. Çünkü bir arkadaşım şey demişti. Senin tuzun kuru tabii, bak sen kalıyorsun şirkette, biz ayrılıyoruz gibi bir şey söylemişti. O beni çok derinden etkilemişti ve ondan sonra da otele geçtim. Ama otel de benim için çok keyifli bir yer. Çünkü tamamen insan hikayesi.
Duygusal birisiniz mesela demek ki, çünkü bu çok rahat çevrilebilecek bir şey yani öyle ya da böyle, ama etkiliyor demek ki, değil mi? Ufak tefek
daha
şeyler
önceden çok etkiliyordu. Daha önceden çok etkiliyordu. Şimdi biraz daha şeyim, hani olanı olduğu gibi görme üzerine çok gayret sarf ediyorum ve çalışıyorum. Eskiden biraz daha duygusal. Belki daha tembeldim belki o yüzden. Yani duygusallığın arkasına saklanıyordum belki.
Evet, tabii yazdıkça da değişti Özlem Çetinkaya. Öyle ki hikayelerimdeki kahramanlarının derinliklerini oluşturmak için araştırdıkça insana dair yargılarından da yavaş yavaş vazgeçtiğinizi okuyoruz. Hem röportajlara baktığımız hem diğer bütün notlara. Peki bu nasıl bir dönüşüm oldu? Olumlu bir değişim mi? Yoksa ön yargılardan sıyrılma mı? Olumsuz bir değişim mi? Nasıl oldu bu?
Çok olumlu bir değişim oldu benim kendi adıma. Çünkü bir kere kendimi ayrıştırmayı bıraktım. Ondan sonra kendi doğrularımın ne kadar beni kısıtladığını gördüm. Kendi merkezim dediğim yerin aslında hiç kendi merkezim falan değil, tamamen kendimi sabitlediğim bir yer olduğunu gördüm. Ve herkesin bir hikaye, yani suçlayacak hiç kimse yok aslında ve suçlamaların aslında ne kadar büyük tembellik olduğunu gördüm. Yani ben sizi çok kolay suçlayabilirim. Değil mi ya? Hep sizin yüzünüzden, ya da ben eşime şey diyebilirim, hep senin yüzünden diyebilirim. Oysa değil yani, benim onun hikayesinde de ona onu yaptıran şeyler var. Bu böyle çok toksik bir pozitif tutumdan bahsetmiyorum ama gerçekten baktığınızda herkesin kendisine göre bir hikayesi var. Ben o hikayenin neresinde ve nasıl yer almak istiyorum, ona bakmak çok daha gerçekçi bir yere taşıdı beni.
Roman değil mi? İlk sizin yazmış olduğunuz eseriniz aslında Tramola.
Evet. Evet,
gözlerini açtığında hayallerinin götürdüğü yerdeydi Mine. Evet, Mine karakterinin biraz yaratım sürecinden söz edelim ve bu romandan genel olarak bahsedelim. O yaşa kadar umutsuzca bastırdığı, karanlıkta kalan ruhunun sessizliği ilk kez sağır ediciydi. Kalıplarını yıka yıka gelen fırtınayla teslim olduğu açık denizin tam ortasında hayatının dümeni artık ellerindeydi. İki seçenek vardı önünde: ya güvenli bir limana sığınacak ya da Tramola diyen sesine kulak verecekti.
Evet, siz böyle okuyunca çok hoşuma gidiyor gerçekten çünkü yazıyorum ve unutuyorum ya da hani bültenini
tekrar
bir
çıkarmış oluyoruz biz.
Ya çok güzel önümüze geldi, çok teşekkür ediyorum. Böyle ben hani hepsini de böyle şey yapayım, onurlandırmış olalım birlikte. Tramola'nın hikayesi şöyle. Ayşe Arman'ın bir röportajını okudum. Ve Ayşe Arman'ın röportajını okurken o karakterin röportaj yaptığı kişinin yerine koydum kendimi. Dedim ki acaba ben olsam nasıl yapardım? Ben olsam ne derdim? Ben olsam nasıl bir şey yapardım? Onun hikayesi de şudur. Yani ciddi bir spoiler ama olsun, önemli değil. Yani hikayeyi nasıl anlattığım da önemli. Hı-hı, okumak tabii. İsteyenler o şekilde de okuyabilirler. O Ayşe Arman'ın röportajında şuydu. Bir çift tam evlenmek üzereyken erkek diyor ki ben bir erkeğe aşık oldum ve evlenemem diyor. Ve son derece arkadaşça yollarını ayırıyorlar ve muhteşem bir dostlukla ilişki devam ediyor. Ben bunu okuduğumda dedim ki acaba ben olsam nasıl bir tutum sergilerdim? Çünkü o dönemde kendime baktığımda eşime ne kadar tutunduğumu fark ettim mesela. Hani bu beni sonra dedim ki bir dakika ya yani bütün varlığını başka birisinin varlığı üzerinden konumlandırmak aslında kendini yok etmek demek. Nasıl olur da ben kendimin varlığını başka birisine tutunmadan sağlayabilirim? Aslında bütün hikaye buradan doğdu. Sonra tamamen tabii kafa artık öyle çalıştığı için şöyle derdim herhalde, böyle dersem nasıl olur, o bu derken oyun oynarken o şey çıktı. Hikaye kendisini çıkarttı.
Tabii iki değişken var değil mi? Birincisi kişinin kendi iç dünyasındaki homofobik yaklaşımı. Diğeri bir kadınla rekabet etmek yerine bir erkekle bunun acaba daha mı kolay olacağının sorgulanması.
Yani mesela orada
daha mı hazmedilir diyelim kolay yerine.
Ya belki de şöyle bir şey, çünkü yani şimdi o kadar sığ bir yerden bakıyoruz ki olaya. Yani bir dakika dur diyorsun, yani acaba bir kadın olsaydı o zaman öfke mi çıkardı? Ama bir işte beni aldattığı kişi ya da evlenmek asıl birlikte olmak istediği kişi bir erkekse eğer orada neyle savaşacağım gibi bir şey çıkıyor yani. Böyle bir enteresan bir şey ama aslında bunların hiçbiri. Burada sadece kişinin kendisi var. Yani kişi o ilişkiye ne kadar tutunuyor aslında orayı görmesi. Orada cesur olması. Yoksa bir kadın, erkek, bu falan hiç fark etmiyor yani.
Evet. Yazma süreci sizi birçok öğretiyle de çalışma konusunda bir araya getirmiş değil mi? Biraz bunlardan söz edelim.
En güçlüsü şu anda sevgili Cemşen'in kalp yolu eğitimlerine devam ediyorum ve dediğim gibi farkındalık çalışıyoruz, darma çalışıyoruz ve orası benim için işte hayatı nasıl tutunmadan bırakarak nasıl cesurca yaşayacağımı öğreten yerlerden bir tanesi. Şu anda en yoğun burası var çalıştığım.
Peki, şahane. Bu arada her kitaba bir selam gönderelim demiştik. Farkındalıkla ilgili notlarıma bakmam. Evet, günlük farkındalık adımları değil mi?
Evet.
Anne çiçeklerinden önce söz edeceğimiz son kitap olsun. Kalabalığın içinde hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda, birileri canını sıktığında bedeninde neler olduğunu gözlemleyebildin mi sorusuyla başlıyor. Ve zihinden kalbinden geçen seslere, cümlelere kurak verebildin mi, dinleyebildin mi kendini gibi birçok soruyla devam ediyor.
O günlük farkındalık adımları aslında anne çiçeklerini yazarken kendi sıkıştığım yerlerde elimi de durdurmamak adına yazdığım bir şey. Yani bende hep böyle oluyor. Kurgu çalışırken bir taraftan kurgu dışı bir şey yazıyorum. Yani öyle bir pattern gelişti. Ve kendim nefes teknikleri eğitmeniyim aynı zamanda. Ve aromaterapiyle ilgileniyorum. Bir markam var, Jadu diye. Ve hani elementlere yönelik işte kişiye özel hazırladığım aromaterapik yağlar var. Dediğim gibi yani dışarıda bir yerde hani şeyde, ne denir ona, perakende satışta görebileceğinizi, sizin bana verdiğiniz donelerle sizin ihtiyacınıza yönelik size özel hazırladığım bir şey oluyor.
Mesela özgüvensizliğim var kendime diyor birisi, ona iyi gelecek bir şey mi, yoksa karşı cinsle iletişim kuramıyorum diyor, ona ilişkin bir şey mi hazırlıyorsun?
Olabilir.
Nasıl oluyor
daha
genelde, sorular neler?
Daha çok şeye bakıyoruz, birazcık oradan numeroloji kullanıyorum açıkçası. Oradan gelen bir şey oluyor. Hani elementlerine bakıyoruz, hangi elementlere ihtiyaç var gibi.
Peki bu çalışmada hazırladığınız o formülleri siz mi uyguluyorsunuz, yoksa talimatlar verip işte bunu siz uyguluyorsunuz?
Ben uyguluyorum, evet. Yani ben hazırlıyorum şeyleri. Yani o karışımları hazırlıyorum. Ondan sonrasında böyle minik rol onlar. Siz isterseniz böyle...
Uygulama derken onu kastetmiştim. Kişi kendisi uyguluyor kendini.
Tabii kişi kendisi kullanıyor. Günlük farkındalık adımları da bu benim kendi hayatımı kolaylaştırmak için yaptığım şeylerin birleşmiş hali ve her aya ait, o 12 aya böldük onu. 12 ay... Her ayın kendisinin bir nefes tekniği var, bir meditasyon çalışması var. İşte QR kodlar var, oradan girip insanlar bunları yapabiliyorlar. Yazı alıştırmaları var, farkındalık alıştırmaları var. Böyle küçük oyunların olduğu bir uygulama rehberi diyelim. Güzeldir vallahi, çalışsın da yani insanlar.
Evet, ne kadar çok, çok yönlüsünüz. Tabii multidisipliner çalışmanın bir sonucu olarak herhalde, değil mi? Bu çıktı
evet, çünkü
basın bülteninden de kopya çektiğimde
bunu görüyorum. Hepsi birbiriyle çok iç içe çünkü. Yani o yüzden, çünkü bedenle zihin o kadar beraber çalışıyor ki. Dedim ya, ben hani anlatarak da öğrenebiliyorum. Öğrendiklerimi anlatarak pekiştirebiliyorum. O yüzden bu işte nefes dediğiniz şey, farkındalık çalışmaları, işte yogadan gelen şeyler, bütün bunların hepsi, yani beden ve zihin hepsi bir yerde buluşuyor. Ama bütün şey tabii ana şemsiye yazı.
Evet. Anne çiçeklerine geldiğimiz zamansa son kitap Düşbaz'dan çıktı sevgili dinleyenler. Sıradan görünen anne kız ilişkilerinin derinlerine iniyor ve aslında hiç de sıradan olmadığını, doğru bildiklerimizin yanlış olabileceğini bize anlatıyor ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını aslında söylüyor. Dolayısıyla acımayla şefkatin farkına varmamız için bize bir perde aralıyor kurmuş olduğu öyküsünde Özlem Çetinkaya.
Dilerim yapabilmiştir ama şu ana kadar gelen yorumlarda bu sanki böyle şey yapılabilmiş gibi görünüyor. Anne Çiçekleri naif bir roman değil bir kere, onu söyleyeyim. Yani hani böyle işte ay canım anneciğim ve canım kızım falan gibi bir yerden bakmıyor. Buradaki en cesur şeylerden bir tanesi şuydu. Dediğim gibi yani ta bu sana söyleyeceklerim var anne ile başlayan bir şeydi. Zaman zaman annemizden nefret ediyoruz. Zaman zaman annemize benzemek istemiyoruz. Zaman zaman anneye öfke duyuyoruz ve bunu söylemekten utanıyoruz. Yani bazen yani ya bir ölse de kurtulsam falan gibi şeyler de geçiyor insanın içinden, geçebiliyor. Ama bunları söylemekten çok utanıyoruz. Çok çekiniyoruz. Annelik dediğim gibi çok böyle kutsal, yukarıda bir yerlere konuluyor. Ama bu etiketler olduğu zaman da ben kendimdeki yaraları göremiyorum aslında. Kendimi tanıyamıyorum. Ve anneye yüklediğim bir takım şeyler oluyor. Yani bir anne şöyle olmalı, bir anne böyle olmalı, bir anne çocuğunu böyle sevmeli. Eğer bu tanımların içine sıkışırsam da annemin bana olan sevgisini de göremez oluyorum. Bu sırada da elimdeki kıymeti de kaçırıyorum. Yani elimde bir şey var ama görmüyorum. Çünkü benim tanımıma aykırı bir şey olduğu için, benim tanımımdan farklı olduğu için ve tek doğru da benim doğrum dediğim için bunu görmüyorum. Ve acımayla şefkat arasındaki farkı da bu romanda vermeye çalıştım. Çünkü evet, hepimizin kötü hikayeler gelebiliyor başına ve biz bunlara acıyoruz genelde. Acıdığımız zaman oradan bir sevgi doğmuyor. Acıdığın zaman aslında öfke doğuyor. Ne zaman ki o acıma yerine gerçekten bir anlayış geliştirebiliyoruz. Ve bu da işte o burada olan nedir sorusuna çok şeffaflıkla cevap verebilmek, dürüstlükle cevap verebilmekle ilgili. O zaman karşı tarafa ya da bir başkasına karşı, kendine karşı anlayış ve onunla beraber de şefkat gelişiyor.
Kitaba bir gir, buyurun.
Bunun için de yine kalp yolu eğitimleri benim için çok önemlidir. Yani oradaki
devam ettiğiniz şu an.
Devam ettiğim orada, hatta kitapta da sevgili öğretmenime teşekkür ettim, sevgili Cemşen'e. Cemşen'e ve bütün oradaki eğitmen arkadaşlarıma. Çünkü doğru soruları sorabilmek çok önemli.
Kitaba bir girdiğimiz zaman hani konuya bakalım, genel olarak neler işlendiğini duyduk sizden. Roman içinde roman bizi karşılıyor değil mi kitabın başında?
Biraz öyle gibi, evet.
İlk paragraf demişim, düşüncelerim pencerenin ardındaki şu zeytin ağacının kökleri gibi birbirine geçmiş. Hangi dal hangi kökten çıkıyor, sonra nereye bağlanıyor belli değil. Sakince yürüyerek vakur bir yazar edasıyla spotların aydınlattığı koltuğa yerleşiyor. Sırtımı yaslayıp bacak bacak üstüne atıyorum. Rasta saçlı genç çocuk tepemdeki ışığı ayarlarken ellerimi kuvvet almak ister gibi usulca koltuğun ahşap kolçaklarına yerleştiriyorum. Röportaj yapacaklar benimle. Romanımı konuşacağız. Roman diye adlandırdılar yazdıklarımı. Oysa olanı görebilmek, gerçekle buluşabilmek, kendimi iyileştirebilmek, bir yere ait hissedebilmek, hırpalanmaktan vazgeçebilmek, en önemlisi içimdeki şiddetin yerine şefkati yerleştirip annemi sevebilmek için karaladığım yazılar da onlar diye sürdürecek. Aslında bir nevi bunun, bu yapmış olduğumuz yayının değil mi, başlangıçta bir
canlandırması var orada.
Canlandırması. Rasta saçlı değil de işte başka bir
rasta değil, evet. Evet, kumral saçlı bir beyefendi diyelim.
Teşekkür ederim, sağ olun. O halde siz aslında biraz da kurgu dünyası yaratırken aslında yazar olarak, Tanrı yazar olarak kendi düşüncelerinizi de okura anlatmanın bir yolunu buldunuz bu sayede, değil mi?
Sanıyorum
ya
öyle
da,
oldu, evet.
Bu yazar acaba ne kadar Özlem Çetinkaya? Çünkü belki de o yazarla ayrıştığınız noktalar var. Var mı? Neler varsa?
Var. Şimdi karakterin adı da Özlem orada. Şöyle ki, karakterin adı Özlem çünkü en uygun isim Özlem'di. Yani Özlemler hep bir şey özler. Yani Özlemlerin hep bir özlemi vardır. Evet. Dolayısıyla da en uygun isimlerden bir tanesi Özlem'di ve de hep şunu söyledim, yani evet kafalar karışabilir, yani bu Özlem Çetinkaya'nın gerçek hikayesi mi değil mi hiç fark etmez benim gerçek hikayem olup olmadığı, çünkü orada bir gerçeklik var ve o gerçeklik hayatın içinde olan bir gerçeklik. Yani eğer bir taciz olayı varsa kitapta, bir ensest olayı varsa, bu benim hayatımda olmuş veya olmamış hiç önemli değil. Ama bu hayatın içinde var, bu gerçekliğin içinde var. Bu dünyada, bu realitede bu var. Dolayısıyla asıl bakmamız gereken yer orası. Yoksa benim hayatımda olmuş, olmamış, ben tacize uğramışım, uğramamışım. Bunlar çok önemli, evet, şeyler değil.
Bu arada
değil.
Dinleyici için bir düzeltme yapayım. Tabii ki hani böyle bir soruyu ben hiç sormam konağa. Bir tek orada hani yazar içinde yazar, hani roman içinde, evet, roman dediği için sadece o kısımlarla ilgili bir soru sordum.
Evet,
yoksa
evet,
konuğumun genel hani örtüşüyor mu demedi. Çünkü bu bir otobiyografik bir çalışma değil. Öyle olsaydı başını bu şekilde bir başlıklandırırdı, evet, şüphesiz. Kurgu diyoruz zaten sevgili dinleyen. Annemin gelgitlerinden yorgunum. İnsan tek kere de ölür gider. Neyin savaşı bu? Anlamıyorum. Biraz önce demişti ya konuğum, bu böyle naif bir kitap değil diye, tam o kısımlarla ilgili böyle bir alıntı yapayım dedim. Neyi bırakamıyorsun? İçimden yükselen sesi bastırıp hızla geri yolluyorum. İnsan annesi ölsün ister mi hiç? Daha önceleri istemiştim ama o zaman çocuktum. Şimdi kendim de bir anneyken. Sadece annemin ölmesini değil, kendimin de ölmesini istedim ben. Yok olmak istedim, o zaman 20'lerin başındaydım diye sürdürdüğü metinlerde. Konunun tadını kaçırmadan belki bu kapsamda bir buradan devam edecek olsak neler söyledim?
İnsan dediğim gibi kendisini yok varsayıldığı zaman yok etmek istiyor. Ya aslında şöyle de bir şey oluyor, yani her neden korkuyorsak, her neden kaçıyorsak bir şekilde de onun içinde buluyoruz kendimizi. Yani beni yok varsaydılar diye üzülen birisi kendisini yok etmeye çalışarak aslında korktuğu yere düşüyor. Oysa şunu hep sormamız lazım. Bir dakika ya, herkes mi beni yok varsayıyor? Ben gerçekten yok muyum? Ya da sadece Ahmet, Mehmet, Ayşe, Zeynep, onlar benim varlığımı onaylarsa mı ben var oluyorum? Gibi sorgulamalara götüren bir yer aslında. Ama 20'li yaşlar çok sık şey gör. Benim şu anda oğlum 20 yaşında. 20'li yaşlar çok fazla şeyin olduğu, yani insanın kendisini bir yere konumlandırmaya çalıştığı yaşlar ve çok özel yaşlar. O yüzden bir parçacık oraya da dikkat çekmek istedim. Yani etrafında 20'li yaşlarında olan, daha böyle ergenlik döneminde olan kişilere biraz daha şefkatle bakmak gerekiyor. Çünkü bir varoluş savaşı veriyorlar. Biraz ona da dikkat çekmek istedim,
evet,
galiba.
Tabii Özlem Çetinkaya'nın Anne Çiçeklerini okuduğumuz zaman öyle bir çiçek bahçesi vaat etmediğini hemen göreceksiniz sevgili, evet, dinleyenler. Nitekim bu sefer kesin ölecek demiştik kendi kendimize ama birbirimize de dillendirmemiştik. 3 hafta içinde 4 kez yoğun bakıma girdin. İlki tam seni hastaneden çıkaracağımız gündü. Hastaneden çıktın da ne oldu? Ev hastaneye döndü. O zaman unuttun yemek yemeyi. Midene delik açıldı, borularla beslediler seni. Tat alıyor musun o mama dedikleri şeyden? Miden bulanıyor mu diye sorguladığı aslında cesur denebilecek metinlerde. Çünkü muhatap olduğu kişi anne olduğu için sorgulamanın aslında muhatabı.
Evet, yani şimdi orada aslında şimdi metni çözümlemek için baktığımda şunu görüyorum mesela hani oradaki karakter annesine bunları soruyor ama aslında kendi midesi bulanıyor o sırada. Kendi duygusundan kaçmak istiyor. Kendi duygusu mide bulandırıcı geliyor. Kendisi oradan lezzet alamıyor aslında. Yani bu metinde baktığınızda ya ben şimdi metni sanki Özlem Çetinkaya ben değilmişim de bir başka birisi yazmış gibi okuduğumda ve duyduğumda şunu söylüyorum, bir dakika, karakter ne kadar çok yansıtma yapıyor aslında annesine ve bu bana şunu getiriyor, hayatın içinde ne kadar yansıtma yapıyorum. Hı-hı. Yani dışarıda gördüğüm, dışarıya söylediğim bir şey bende ne kadar bendekini söylüyor aslında. Yani dışarıda şikayet ettiğim, söylendiğim şeylerin sadece bir yansıtma olduğunu gördüğümde o zaman ben kendim bir dakika diyebilirim. Benim burada bir mide bulantım var ve bu bulantı nereden geliyor diye.
Evet, ayna tutmuş oluyor aslında kendisine de. Acının kaynağını dışarıda aramak acıyı dindirmeye yaramıyor. Bilakis sadece acıyı körüklüyor. Acıya daha fazla odun atmamıza vesile oluyor ve bizleri o alevlerin arkasındaki gerçekliği görmekten alıkoyuyor. Gerçeği kavrayamadıkça ne gerçek bir arayıştan, ne gerçek bir sevgiden, ne de gerçek bir şefkatten bahsetmek mümkün. Olanı olduğu gibi görmeden acıdan da hazdan da özgürleşmek zor, hatta imkansız. Acıdan özgürleşmek, onu görmezden gelmek ya da ondan kaçmak da değil, onun içinden geçmekle mümkün. Nasıl yapacağız? Öğretmenlerimin ısrarla bizlere hatırlattıklarını bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak isterim. Dikkatimizi dışarıdan içeriye çevirme cesaretini göstererek ve doğru soruları soracağız diye sürdürdüğü metinde.
İşte tam da bahsettiğimiz yer burası yani. Hani evet, anneye soruyor ama aslında o sorular kendisine sorduğu sorular. Belki de kendisini suçlu hissediyor. Yani işte o annede borular var ve hani onun yaşama tutunması ama kendisine o nasıl yansıyor. Ve aynı zamanda şey var. Ben kendimdeki mesela karakter olarak şunu görebilirsin. Böyle bir şeye söyleniyorsan ve şikayet ediyorsan. Bir dakika ya, burada ben neden korkuyorum aslında? Yani annemden ziyade, oradaki anneden ziyade karakter kendisi kısıtlanmaktan korkuyor aslında. Çünkü neden? Çünkü iyi evlat olarak o hastanenin yanında olmak zorunda gibi.
Affetmek, yüzleşme değil mi?
Yüzleşme.
Evet, aslına bakarsınız. Yüzleşme. Odaklanılması gereken şey. Sizin daha önce bir radyoda program yaptığınızı kısa süreli olsa şeyde yok, özgeçmişte yok ama
yok,
öğrendik. Gedik radyoda, evet, bir radyo. Üniversite radyosunda. Nasıldı o deneyim?
Çok keyifliydi. Yani o da şöyle, bir konuk olarak gitmiştim. O zaman Tramola çıkmıştı. Konuk olarak gitmiştim ve o zaman da demiştim ki ya aslında ben kendi programı yapmak istiyorum demiştim. Ve orada da sevgili Hande vardı. Hande dedi ki ya gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ve hep şeyi, o zamanlar şuydu, sesimi kullanmak istiyorum ben diyordum. Çünkü kendi sesimi duymaya ihtiyacım var diyordum. Oradaki meraklılık ve kendi sesini duyma ihtiyacı birleşti. Ve Hande dedi ki gerçekten istiyorum. Dedim ki ya gerçekten istiyorum dedim. Peki hadi gel bir deneme yapalım falan dedi. Bazı şeyler insanın kendi doğasında oluyor galiba. Yani hani ben oturdum, program yaptım falan derken.
Hande bu arada o konuk olarak katıldığı programın yapımcısı ve genel yayın yönetmeni.
Evet, doğru.
Bu arada uydurdum tamam.
Doğru.
Programcıyı göndermişler sevgili dinleyenler. Özlem Çetinkaya.
Yok, Hande hala orada devam
program edeceğim. Yapacağım demiş ve bundan sonra o programı kendi yapmış. Asıl soru şu. Bugün içinde öyle bir planınız var mı?
Olabilir, bilmiyorum. Ama radyoculuk bence çok güzelmiş.
Programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kapatabilirim ilk bölümü.
Çok çok çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok keyifli bir iş yapıyorsunuz.
Teşekkür ederiz. Sizin gibi keyifli konuklar olduğu için de öyle oluyor. Peki böyle bir başka bir şey var mı? Ha, bu arada şeyi söyleyeyim. Aslında sürdürüyor Özlem Çetinkaya bu uğraşını. Daha çok kişiye ulaşılabilecek bir platformda YouTube kanalınız var değil mi? Sizin podcastleriniz var. İyi evet. yaşam temasına uygun içeriklerle evet. hazırlanan programlar ve evet. söyleşileri içeriyor aslında bu podcastler. Evet. Biraz bundan söz edelim, neler var?
Burada yine işte iyi yaşama yönelik farkındalık alanında çalışan arkadaşlarımla yapılan söyleşiler var. Ondan sonra işte sanatçının yolu diye sevgili Julia Cameron'ın bir şeyi vardır. İnsanın içindeki yaratıcılığı güçlendirecek. Onun atölyelerini yapıyordum. Onlar var. Nefes teknikleriyle ilgili videolar var. Onun dışında daha böyle dediğim gibi iyi yaşama yönelik çalışmaların olduğu sohbetler var.
Peki, şahane. Biz de kulak kabartalım bundan sonra.
Evet, kabartın çok güzeldir gerçekten.
Görsel de bir değil mi? Radyoculuğa bir adım öteye taşınız. Görsel bir şey aynı zamanda. Podcast mi sadece?
Podcast de var, YouTube'da var.
Şahane.
YouTube'da var.
Şahane.
Biraz da aslında mükemmeliyetçi tavrımı kırmak için yaptığım bir şeydi. Çünkü hep şunu diyordum. Ya işte çok işte profesyonel ışık olması lazım, bilmem ne olması lazım, öyle olması lazım. Böyle. Sonra baktım ki ya yok, hayır, sadece istek olması gerekiyor. Yani istediğin zaman ve yapıyorsan ve samimiyetle yapıyorsan ışık doğru yerden mi gelmiş, gelmemiş mi çok da böyle önemli değil yani. Hani çünkü o mükemmel olsun diye hiçbir şey yapmıyordum ve bu beni tembelliğe itiyordu ve onun arkasındaki şeyi gördüm. Şimdi ben yapacağım ya izlenmezse diye bir korkumun olduğunu gördüm. Sonra dedim ki bir dakika dur ya, yani sen niye bunu, yani niye yapmak istiyorsun ki, hani illaki onay almak için mi yapmak istiyorsun gibi sorular, işte o doğru soruları sonra ben bir baktım ki kendim işte YouTube'a videolar çekmişim, hatta bugün bu sabah galiba yeni bir tane video yükledim bile. Hiç de böyle şey değil yani, profesyonel bir çekim falan değil.
Şahane. Cinsiyeti Terk Etme, Şöhret Karaduman'ın Hay Kitap'tan elime ulaşan bir kitabıydı. Konuğumla vedalaşmak üzereyken bir bunu söyleyeyim hızlıca. İçinde bulunduğunuz çağ öncekilere hiç benzemiyor. Çünkü çocuklarımız medya güdümlü bir dünyada yetiştirilen ilk nesil. Bu da hiç olmadığı kadar çok dış baskıyla karşılaştıkları anlamına geliyor. Çocuk büyütmek bugün Nobel ödülü kazanmaktan daha zor ve kıymetli. Nitekim Doktor Şöhret Karaduman da bunu açıkladı. Cinsiyeti Terk Etmek kitabında çocuklarımızın psikolojik olgunluğunu sağlamak, medyayı sağlıklı ve bilinçli kullanmayı öğrenmek, akran etkisi ve sosyal bulaşıcılık karşısında yapılabilecekler ve çocuğun rol modeli olmak gibi kavramları ele aldığı bir kitap yayınladı. Bunu da gönderdi. İki tane gönderdiği için bir tanesini size hediye etmek
çok
istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.
Evet. Böyle fazla gelen kitapları
çok teşekkür
konuklarımın
ederim.
Genel yazdığı işlere bakarak onların ilgi çekebileceği kitaplardan seçiyorum.
Ki Hay Kitap da çok çeker. Kıymetli. Çok teşekkür ederim.
Peki, biz teşekkür ederiz. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
Yok, çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için, bu keyifli program için. Dilerim ki Anne Çiçekleri de böyle hani bolca okunsun, hatta belki de izlensin yani. Öyle bir
temenniler.
Şeyim var. Öyle bir temennim var, evet.
Peki, Özlem Çetinkaya'yı Anne Çiçekleri ve öncesinde aslında yaptığı diğer bütün işlerle konuşmuş olduk. Teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiği için bu pazar günü canlı yayınında. 17 haberlerine bağlanacağız. Çok önemli haberleri arkadaşlarım hazırladılar. Sizler için sevgili dinleyenler, kulağımız orada olacak. Ama bir taraftan da programın ikinci kısmına hazırlanıyor olacağız. Programın ikinci kısmında Doçent Doktor Fatih Bakırcı bizimle olacak.
Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Tomorrow's rain.
days away.